Ayrı 27, sayfa 309. İnferis, mahfi eğilmez. Murat biraz sonra elinde iki kupa ile döndü. Hale salonun bir köşesinde duran müzik setinin camlı dolabındaki plak ve CD koleksiyonuna bakıyordu. Murat'a döndü. Harika bir koleksiyonunuz var dedi. Amerika'da yüksek lisans yaptığım sırada almıştım çoğunu. Evet, sizin de Amerika'da yüksek lisans yapmış olduğunuzu biyografinizden öğrenmiştim. Murat aklından bu kadının hakkında bilmediği bir şey var mı diye geçirdi. Murat Bey, burada sigara içebilir miyim? Sabahtan beri içmedim.
Tabii, şu pencereyi açayım.
Murat kalktı, salonun pencerelerinden birisini açtı. Hale P marka sigarasını çıkarıp yaktı ve içine çektiği dumanı yavaş yavaş dışarı bıraktı. Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra hafifçe arkasına yaslandı ve söze başladı. Murat Bey, biliyorsunuz babamın mirası bana kaldı ama bu miras aslında sandığım gibi değilmiş.
Murat şaşkınlık içinde sordu, nasıl yani?
Babam sahip olduğu varlıkların neredeyse tamamını son 2 yıl içinde satmış. Ben bazı şeyleri sattığını biliyor ve nakde dönüş yaptığını düşünüyordum. Bu ortamda nakde dönmesi bana da makul geliyordu. Oysa işin aslı öyle değilmiş. Meğer babamın elinde pek bir şey kalmamış. Semra bütün servetini yemiş bitirmiş.
O kadar para ve varlık gitmiş mi yani?
Semra inanılmaz derecede kumara düşkündü. Babam da severdi oynamayı ama daha ölçülüydü. Semra ile birlikte o da ölçüyü kaçırmış. Her ay 1-2 kez Monte Carlo'ya, Londra'da Ritz Otel'e ya da Avrupa'da kumar oynanan başka otellere giderlerdi. Ben biraz para harcayıp geliyorlar diye düşünüyordum. Son dönemlerde babamın işleri de iyi gitmemiş. Bunun üzerine bir de kumar borçları binince bütün servetini kaybetmiş, bir de üstüne borca girmiş.
Ne diyeceğimi bilemedim. O kadar parayı kumarda yemek de ayrı bir başarı.
Evet, babam öldükten sonra birçok senetli borcu çıktı. Mirasın önemli bir bölümü bu borçları ödemeye gitti. Babamın avukatı Mert Bey de miras meselesini görüşmek için buluştuğumuzda bana bütün mal varlığı ve hesaplar hakkında bilgi verdi. Mert abiyi çocukluğumdan beri tanırım. Babamın hukuk fakültesinden sınıf arkadaşının oğluydu. Babamın ve ailemizin neredeyse her işine koşardı. Hatta ilkokulda ve ortaokulda velim olmuştu. Öğretmenlerimle görüşmeye o giderdi. Cenazenin defin işleriyle de o ilgilendi. Aradan bir süre geçtikten sonra beni aradı. Babamın ve benim vekaletnamelerimiz onda olduğu için ölüm ilamını aldığını, veraset ve intikal vergisi beyannamesini hazırladığını ve miras konusunu sonuçlandırmamız için benim de bunları görmem gerektiğini söyledi. Açıkçası ben babamın bana olan kızgınlığı nedeniyle mirasını hayır kurumlarına filan bırakacağını düşünüyordum. Ama işin aslı öyle değilmiş. Bir vasiyetname bırakmadığı için miras olduğu gibi bana kalıyormuş. Hale burada bir süre soluklandı, kahvesinden bir yudum aldı, sigarasından bir nefes daha çekti ve anlatmaya devam etti. Mert abiyle birlikte babamdan kalan mirası masaya yatırdık. İşte o zaman dehşet içinde kaldım. Babam sahip olduğumuz çoğu gayrimenkulü annemin ölümünden sonra satmış. Paranın bir kısmını Semra'ya devretmiş, bir kısmıyla da pırlanta satın almış.
Nasıl pırlanta?
Taş biçiminde pırlanta, her biri çok değerli.
Peki bu pırlantalar neredeymiş?
Bilmiyorum, Mert abi de bilmiyor.
Bu pırlantalar şu an kayıp mı yani?
Evet, maalesef. Bankalardaki kiralık kasalar da açıldı ama içlerinden aile hatırası bir takım şeyler, birkaç parça mücevher ve bazı tahviller dışında bir şey çıkmadı. Pırlantaların evdeki kasada olma ihtimali vardı ama babamın öldüğü gün evdeki olay yeri incelemesi sırasında kasanın kapağının açık olduğu saptanmış. Eğer pırlantalar o kasadaysa katil onları almıştır.
Murat yatak odasında defteri ararken tablonun arkasında buldukları boş kasayı hatırladı. Hale devam etti.
Bunlara ek olarak bir de İsviçre'deki bankada bulunan 300 bin euro dolayındaki parası vardı.
Hatırlarsınız, ilk görüşmemizde siz İsviçre'deki hesaptan bakanlara yapılan ödemelerden söz etmiştiniz.
Murat hatırladığını belirtir şekilde başını salladı, hale devam etti.
Köşkün üzerinde de ipotek varmış, onu da bilmiyordum. Banka borcuna karşılık köşkü ipotek ettirmiş. Bu durumda İsviçre Bankası'ndaki 300 bin euro dolayındaki parayla köşkün ipoteğini kaldırdıktan sonra bana kalacak olanlar köşk, Çatalca'da bir arsa, bir miktar tahvil ve birkaç parça mücevher.
Hepsi bu öyle mi?
Evet, hepsi bu. Bir de kayıp pırlantalar var, biliyorsunuz. Meğer biz son yılları hep borçla yaşamışız. Öğrenince şoke oldum. Bu işlerle zamanında hiç ilgilenmemiş olmamın sonucu.
Çok şaşırtıcı doğrusu.
Siz asıl benim şaşkınlığımı düşünün. Tabii bir de şu B vakfı var.
Murat burada dikkat kesildi. İncelemeyi isteyip de inceleme izni alamadı. Bu vakıfla ilgili bilgiler önemli olabilirdi. Hale devam etti.
Babamın bazen evden çıkarken Semra'ya ben vakıf toplantısına gidiyorum dediğini hatırlıyorum. Ben bunu hep şirketin bir vakfı diye düşündüğüm için üzerinde hiç durmamıştım. Oysa karma karışık işlerin yürütüldüğü bir vakıfmış bu. Mert abinin anlattığına göre babam bu vakfa sürekli bağış yapıyormuş. Ne iş yaparlar bu vakıfta hiç bilmiyorum. Bilmek de istemediğimi söyledim Mert abiye. O da daha fazla anlatmadı.
Hale artık filtresine gelip dayanmış olan sigarasını söndürdü. Paketten bir sigara daha aldı. Murat'a siz de ister misiniz der gibi baktı. Murat başını olumsuz anlamda sallayınca sigarasını yaktı ve peş peşe iki nefes çektikten sonra sordu.
Kahve kaldı mı?
Evet tabii, bolca yapmıştım, hemen doldurayım.
Murat mutfağa gidip yeni bir kupa kahveyle geldi. Genç kadın devam etti. İsviçre'deki hesabın benim üzerime geçirilmesi gerekiyordu. O aşamada bu hesaptaki paranın Türkiye'de beyan edilmediğini, vergisinin ödenmediğini öğrendim. Yurt dışındaki paraların belirli bir vergi ödenerek yurda getirilmesiyle ilgili bir yasa var, biliyorsunuz. Ondan yararlanmak istediğimi Mert abiye söyledim. O da her şeyin altyapısını hazırladı. Sonra birlikte Cenevre'ye gittik ve hesabın benim üzerime devrini sağladık. Devir işlemleri bitince bu işlemleri yapan bankacıyla birlikte hesap hareketlerini inceledik. O zaman bu hesaptan birkaç kez şifreli hesaplara yüklü para aktarımları yapıldığını gördüm. Bu şifreler iki farklı hesabı gösteriyordu. Bunların kime yapıldığını sorunca Mert abi babamın bakanlara bir takım ödemeler yaptığını bildiğini ama daha detaylı bilgiye sahip olmadığını söyledi. Bankacıya sordum, aktarma yapılan hesapların şifreli olduğunu, o nedenle bilgi veremeyeceklerini söyledi. Hesabın yeni sahibi olarak bunu bilmeye hakkım olduğunu ısrarla söyledim. Adam kalktı, içeri gitti, birisiyle konuştu, sonra geldi. Bu konuda ancak sözlü olarak bilgi verebileceklerini söyledi. Aktarmaların yapıldığı hesaplardan birisi eski, birisi de yeni Kamu Yatırımları Bakanı'na aitmiş. Bu konuda yazılı bilgi istiyorsak o hesapların sahiplerinin bankasından istememiz gerektiğini anlattı.
Hale durdu, sigarasından bir nefes çekti ve Murat'a bakarak
''Siz bu konuda sanki %100 emin gibi konuşmuştunuz. Dolayısıyla elinizde benimkinden daha geçerli bir kanıt olmalı, yanılıyor muyum?
Murat bir süre sustu, Hale'ye gizli defterden söz edip etmemekte tereddüt ediyordu, ayağa kalktı. Ben de bir kahve alayım diyerek mutfağa gitti. Asıl amacı kahve almaktan çok düşünme fırsatı bulmaktı. Elinde kahvesiyle odaya döndüğünde defteri anlatmaya karar vermişti. Tabii onu raporunda yazdığı gibi holdingdeki aramada bulduğunu söyleyecekti.
Haklısınız Hale Hanım, elimde daha önce size söz etmediğim bir belge var. Holdingde yapılan aramada bir defter bulduk, babanızın el yazısıyla yazılmıştı. O defterde bir takım şifreli rakamlar, harfler ve hatta sözcükler yer alıyor. Ben bunları çözerek bu aktarmaları saptadım.
Hale buna çok şaşırmıştı.
O defteri görebilir miyim?
Size gösterebilirim ama veremem. Çünkü bu defter yaptığım soruşturmanın en önemli kanıtı.
Anlıyorum ama bakabilirim değil mi?
Tabii.
çalışma odamdan alıp getireyim. Defteri getirmek üzere yukarıya, çalışma odasına çıktı.
Yeni kanıtlar.
Murat elinde defterle salona döndü. Defter bu Hale Hanım. Genç kadın defteri aldı, açıp sayfalarını karıştırdı.
Bu şifre defteri gibi bir şey gerçekten.
Son sayfalara bakın. Hale defterin sonuna bakınca şaşkınlığı arttı.
Burada üstü karalanmış cümleler var.
Evet, ben ışığa tutarak bir bölümünü okumayı başardım. Babanız öldürülmekten korktuğunu, savcılığa gideceğini söylüyor. Bazı sözcükler tam okunamasa da özeti bu. Bunları yazdıktan sonra savcılıktan bir hafta sonrası için randevu almış ama gidemeden öldürülmüş.
Hale defterdeki karalanmış cümlelerin olduğu yere baka kalmıştı. Yüzünde derin bir üzüntü ifadesi vardı. Sanki son zamanlarında babasının yanında bulunmamasının ilk kez hata olduğunu düşünüyor gibiydi. Ya da Murat böyle hissetmişti. Kısa bir süre sonra yanılmadığını anladı. Hale'nin gözleri dolmuştu. Sonra iç çekerek ağlamaya başladı. Murat şaşkınlık içindeydi. Bu soğukkanlı ve dik duruşlu genç kadının başkasının yanında iç çekerek ağlayacağını rüyasında görse inanmazdı. Donmuş kalmıştı. Neden sonra kendine geldi ve dolabın çekmecesinden kağıt mendil alıp Hale'ye uzattı. Konuşabileceği en yumuşak ses tonuyla onu teskin etmeye çalıştı.
Ağlamayın lütfen Hale Hanım. Ama ne dese boştu, Hale ağlamaya devam ediyordu.
Elini Hale'nin omzuna koydu.
Hale Hanım, keşke size o defteri göstermeseydim.
Hale eliyle sizinle bir ilgisi yok demek ister gibi bir işaret yaptı. Bir süre sonra ayağa kalktı. Ağlamaktan gözleri kızarmıştı. Titreyen bir sesle,
elimi yüzümü yıkayabilir miyim dedi.
Murat tuvaleti gösterip salona geri döndü. O da en az Hale kadar kötü olmuştu.
Son döneminde babasının yanında olmadığı için kendisini suçluyor herhalde diye geçirdi aklından.
Hale yüzünü yıkamış, biraz kendine gelmiş olarak salona döndü ve koltuğa adeta düşercesine oturdu. Bir süre derin derin nefes aldı.
Özür dilerim Murat Bey, deftere yazmış olduğu son cümleleri öğrenince kendimi tutamadım.
Çok üzgünüm, defteri göstermeseydim keşke.
Hale biraz toparlamıştı kendisini, anlatmaya devam etti.
Murat Bey, Semra ile evlenene kadar babamla sıcak olmasa da saygıya dayalı bir ilişkimiz vardı. Beni işlerine sokmazdı ama kırmazdı da. Semra ile tanıştıktan sonra her şey değişti. Kadın babamı tamamen aleyhime çevirdi. İlişkimiz her geçen gün biraz daha kötüye gitti. Babamı annemin ölümünden sorumlu tuttuğum ve bunu birkaç kez yüzüne de söylemiş olduğum için aramız iyice bozuldu. Aynı evde yaşasak da babamla birbirimizi görmezden geliyorduk. Ben çoğu kez sabah erkenden çıkıp akşam geç vakit yatmaya geliyordum. Oysa şimdi düşünüyorum da Semra'ya terk etmemeliymişim evi. Savaşmalı, babamı Semra'nın etkisinden kurtarmaya çalışmalıymışım.
Semra'nın ölümünden sonra ilişkimizi düzeltmeye çalıştım. Ama babam buna yanaşmadı, beni uzak tutmaya devam etti.
Hale burada durdu, iki kez üst üste içini çekti ve devam etti.
Bu defteri okuyunca babamın nasıl bir ruh sıkıntısı içinde olduğunu anladım. Onun için üzüldüm. Keşke her şeye karşın onun yanında olabilseydim. O zaman belki bu cinayete bile engel olabilirdim.
Cümlelerini tamamladığında yine gözleri dolmuştu. Bir sessizlik oldu. Murat,
Hale Hanım, kendinizi suçlamayın. Bazı şeyleri kontrol edemeyiz. Sizin suçunuz değil bu yaşananlar.
Belki haklısınız ama yine de böyle düşünmekten kendimi alamıyorum.
İkisi de bir süre sessiz kaldılar. Sonra Hale yeniden anlatmaya başladı.
Neyse, ben asıl konumuza döneyim. Sizi de üzdüm, özür dilerim.
Aldırmayın.
Hale kararlı bir ses tonuyla devam etti.
İsviçre'deki hesaptan babamın bu bakanlara ödediği para beni çok rahatsız etti. Başıma iş açmamak istiyorsam bu konuda sessiz kalmam daha doğru olurdu kuşkusuz. Ama bu ahlaksızlığı kabul edemiyordum. Sonunda dayanamadım ve bakanla yüzleşmeye karar verdim.
Nasıl yani? Bakana babanızdan para alıp almadığını mı sordunuz?
Aynen size anlattıklarımı anlattım. Önceki bakanın da onun da parayı aldığını bildiğimi söyledim. İlk anda böyle bir şey olmadığına ikna etmeye çalıştı beni. Babamın hesap dökümündeki hareketleri gösterince önce bu ödemelerin kime yapıldığının belli olmadığı konusunda ısrarcı oldu. Söz konusu hesapların ona ve eski bakana ait olduğu konusunda sözlü teyit aldığımı söyleyince tehlikeli sularda ilerlediğimi ve boyumu aşan işlere karışırsam sonumun iyi olmayacağını söyledi. Ben hiçbir şekilde taviz vermedim ve bu ahlaksızlığın tek çözümünün aldığı parayı bana iade etmesi olduğunu söyledim.
Murat'ın şaşkınlıktan gözleri büyümüştü. Bir şeyler söylemek istedi ama sustu. Hale devam etti.
Ben bunu söyleyince iyice sinirlendi ve ayağa fırladı. Sonra kızgınlığımı kontrol altına alıp babamın onları daha önceden uyarmış olduğunu, benim görev yaptığım şirketle çalışmalarının sıkıntı çıkarabileceğini söylediğini ve danışman şirketi değiştirmelerini tavsiye ettiğini anlattı.
Buna karşın kendisinin bizim şirketle ve benimle çalışmayı sürdürme konusunda babamı ikna ettiğini söyledi. Sonra yine sinirlenip ben sizi kolladım. Şimdi siz nankörlük ediyorsunuz diye bağırdı. Ben nankörlük filan etmediğimi ve bu konuda geri adım atmayacağımı söyledim. Bunu duyunca para aldıysam aldım. Elinde herhangi bir belge yok. Sözlü ifadeyle hiçbir şeyi kanıtlayamazsın diyerek üzerime yürüdü ve derhal odasını terk etmemi istedi.
Ben kapıya doğru yürürken de işten atılman için her şeyi yapacağım diye arkamdan bağırdı.
Ben geri dönüp demek ki beni burada babamın sizi ifşa etmesi tehlikesine karşı bir çeşit koz gibi tutmayı planlamışsınız dedim ve başka bir şey söylemeden odadan çıktım.
Özel kalem müdürünün odasından dışarı çıkarken oda kapısını açıp arkamdan aynen öyle oldu seni onun için tuttum diye bağırdı.
Ben o anki sinirimle aklıma geleni öylesine söylemiştim. Ama bakan beni gerçekten de babama karşı koz olarak kullanmak amacıyla tuttuğunu itiraf etti.
Hale burada sustu. Murat'ın şaşkınlıktan gözleri büyümüştü. Hem şaşırdım hem de sizi çok takdir ettim Hale Hanım. Hale güldü.
Benden böyle bir şey beklemiyordunuz değil mi?
Ne yalan söyleyeyim, beklemiyordum.
Açıkçası bu kadarını ben de beklemiyordum. Üstelik daha da öteye gittim. Bu konuşmaların hepsini çantamda getirdiğim ses kayıt cihazına kaydettim. Böylece bir anlamda o paraları almış olduğu itirafını da kendi ağzından almış oldum.
Murat bu kez şaşkınlıktan neredeyse koltuktan düşecekti. İnanılmaz, bütün bunlar ne zaman oldu Hale Hanım?
Evvelki gün. Aynı gün akşam üzeri bizim şirketin Avrupa Bölge Müdürü aradı ve sözleşmeme son verildiğini, tazminatımı ödeyeceklerini söyledi. Gerekçe sordum, çocuk kandırır gibi şirketi küçültme kararı aldık dedi. Sonuçta ben de bütün bunları gelip size anlatmaya karar verdim.
Ben sizi Ankara'da bir konserde bakanla yan yana otururken görmüş, aranızda yakın bir dostluk olduğunu düşünmüştüm.
Hale onun neden söz ettiğini anlamamış bir şekilde bakınca Murat açıkladı. Senfoni orkestrasında bir konserde Carmina Burana seslendiriliyordu.
Hale biraz düşündükten sonra hatırladı.
Öyle bir dostluk yoktu Murat Bey. O gün akşama kadar bakan ve müsteşarla birlikte yeni iki proje üzerinde çalışmıştık. Akşam yemeğini bakanın odasında yedik ve çalışmaya devam ettik. Bakan konsere davetliymiş. Fazladan da iki davetiyesi varmış, müsteşarı ve beni de davet etti. Benim de yapacak bir işim yoktu. İstanbul'a ertesi sabah dönecektim, o nedenle kabul ettim.
Anladım. Peki bankadaki işi hallettiniz mi?
Evet, bu sabah sizle telefonla konuştuktan sonra Mert abi aradı ve dün akşam itibariyle İsviçre Bankası'ndaki paranın buradaki banka hesabıma aktarıldığını, vergisinin de ödendiğini söyledi.
Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim. Bu zarfın içinde İsviçre Bankası'ndan aldığımız hesap hareketleri cetveli var. Bakanların şifreli hesaplarına aktarılan paraları oradan görebilirsiniz. Bu flash diske de bakanla yaptığım konuşmanın kaydını kopyaladım. Bir de elinizde babama ait defter var. Bunların üçü en azından yeni bakan aleyhinde kanıt olabilir diye düşünüyorum.
Murat zarfı açtı, içindeki hesap hareketleri cetvellerini çıkardı, yapılan aktarmaları buldu. Paraların gönderildiği hesaplar şifreli olduğu için kime ait oldukları belli değildi. Defteri kontrol ettiğinde burada yazılı miktarların zarftan çıkan cetvelle uyumlu olduğunu gördü. Banka belgelerinde hesapların kime ait olduğu görünmese de defterle olan bağlantı her şeyi açıklıyordu şimdi, bir de ses kaydı eklenmişti bunlara. Murat kendinden emin bir şekilde konuştu. Bu belgeler ve ses kaydı sayesinde bu işin üstünü örtmeleri artık imkansız.
Umarım öyle olur. Her şey ortaya çıktığına göre ben artık izninizi alayım Murat Bey.
Estağfurullah, size bir taksi çağırayım.
Evet lütfen.
Murat telefonla taksi çağırdı. 10 dakikaya burada olurmuş dedi ve sordu. Bundan sonra ne yapacaksınız?
Bir süre oturup kafamı dinleyeceğim. Sonra Amerika'ya gidebilirim. Oradayken çalıştığım firma bana iş teklif edip duruyordu. Aslında burada iyi bir iş bulursam kalmayı tercih ederim. İstanbul'u ve köşkü seviyorum doğrusu. Bakalım zaman ne gösterecek?
Emre ile ilişkiniz sürüyor mu?
Ayrıldık Murat Bey. Benden bir şeyler gizlediğini hissettim. Babamın ölümüyle ilgili bir şeyler biliyor ve söylemiyor gibi geldi bana. Yanılıyordu olabilirim ama mesela o gün cinayetin işlendiği saatlerde nerede olduğunu ısrarla sorduğum halde tatmin edici bir yanıt veremedi. Mert abi Emre'nin Semra ile geçmişte bir ilişki yaşadığından kuşkulandığını söyledi bana. Bunu duyunca önce inanmak istemedim. Mert abinin yanılmış olabileceğini düşündüm. Bunu Emre'ye sorduğumda inkar etti ama böyle bir ilişki olmadığına ikna edemedi beni. Tutarsız açıklamalar yaptı. Ayrılmak istediğimi söyledim. O da hiç üstlenemedi ve ayrıldık.
Kuşkulanmakta haklısınız. Ayrılmakla çok iyi yapmışsınız. Emre'nin cinayet günü köşke gittiğini saptadım.
Ne diyorsunuz? Nasıl saptadınız?
Onu söyleyemem ama nasıl olsa ortaya çıktığını öğreneceksiniz. Dışarıdan korna sesi geldi. Taksi geldi Hale Hanım.
Tamam, gidiyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere Hale Hanım. Bütün bu açıklamalar ve kanıtlar için teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz.
Bu arada unutmadan söyleyeyim. Tatar Çölü romanını çok beğendim. Öneri için teşekkür ederim.
Çok sevindim. Hale çıktı ve taksiye yürüdü. Murat arkasından seslendi. Hale Hanım, benimle ilgili bu kadar ayrıntıyı nereden biliyorsunuz? Hale yarım dönerek yanıtladı.
Çünkü bu olayı inceleyenler içinde yalnızca sizi ciddiye almam gerektiğini hissetmiştim. Ve hislerime güvenmekle doğru yapmış olduğumu da gördüm. Hoşçakalın.
Arabaya bindi. Murat taksi uzaklaşana kadar arkasından baktı. Sonra içeri girdi. Elindeki hesap döküm cetveline ve ses kaydının olduğu flash diske baktı. Gülsün mü, ağlasın mı karar veremedi. Hale'nin ona verdiği kanıtlar her şeyi kökünden değiştirmişti.
27. ayrımın sonu. Sayfa 321.